Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mother Night. Jungçu psikanalist ve öykü anlatıcısı Clarissa Pinkola Estes'in Mitler, Öğretici Anlatılar. Şiirsel yorumlar ve soru-cevap bölümlerinden oluşan sesli çalışmasıdır. Eser, geleneksel anlamda doğrusal bir kişisel gelişim kitabı değildir. Dinleyeni, karanlık sayılan iç deneyimlere, belirsizliğe, rüyalara, korkuya ve bilinç dışına mitolojik imgeler aracılığıyla yaklaşmaya davet eder. Estes'in merkezde kullandığı Mother Night figürü, ruhun bilgisiyle gündelik benliğin ihtiyaçları arasında hareket edebilen aracı bir güçtür. Bu figür üzerinden, kişinin ihmal, korku ya da kültürel baskı yüzünden geri plana ittiği yaratıcılığını ve sezgisini yeniden tanıması amaçlanır. Çalışma, özellikle Women Who Run With The Wolves kitabındaki arketipsel yaklaşımı bilenler için tanıdık bir yön taşır. Ancak burada vurgu, içgüdüsel bilgiyi romantikleştirmekten çok, belirsizlik içinde yön bulma ve yaratıcı kapasiteyi geri çağırma üzerindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Mother Night arketipi, iki ayrı bakışı birlikte kullanmayı öğretir, Estes. Mother Night figürünü iki dünyada yürüyebilen aracı kadın imgesiyle açıklar. Bu iki dünya, bir anda gündelik hayatın sorumlulukları, akıl yürütmesi ve benlik algısı, öte yanda ruhun dili, sezgi, düşler ve bilinç dışıdır. Kitabın temel savı, bu alanlardan birini diğerinin yerine koymanın yetersiz olduğudur. Yalnızca dış dünyanın ölçütleriyle yaşamak, kişinin kendi iç sinyallerini duyamamasına yol açabilir. Buna karşılık yalnızca içe dönük deneyime dayanmak da gündelik gerçeklikle bağ kurmayı zorlaştırabilir. Mother Night imgesi, bu gerilimi çözmek için iki bakışı aynı anda taşıma becerisini temsil eder. Estes buna çift dünya görüşü anlamına gelen bir yaklaşım olarak yer verir. Bu yaklaşımın pratik değeri, bir kararın yalnızca mantıksal sonuçlarını değil, kişide uyandırdığı derin tepkiyi de dikkate almaktır. Örneğin uzun süren bir isteksizlik, her zaman aşılması gereken bir zayıflık olarak değil. İhmal edilmiş bir ihtiyaç ya da değer hakkında işaret olarak ele alınabilir. Eser, kesin reçeteler vermek yerine anlatıların sembolik katmanları üzerinden bu işaretleri duyma kapasitesini geliştirmeyi hedefler. İkinci olarak, karanlık. Yalnızca korkunun değil, henüz bilinmeyen yaratıcı malzemenin alanıdır. Eserdeki karanlık kavramı, kötülük ya da umutsuzlukla eş anlamlı değildir. Estes, yaratıcı hayatın gizem, rüyalar, ani kavrayışlar ve gölgeyle beslendiğini vurgular. Buradaki gölge, kişinin kabul etmek istemediği ya da toplumun uygun bulmadığı için bastırdığı duygu, eğilim ve yeteneklere işaret eder. Bu nedenle karanlıkta görmeyi öğrenmek, belirsizliği hemen ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Belirsizliğin içinde hangi duygunun, anının veya yaratıcı dürtünün dikkat istediğini araştırmaktır. Yazarın elmasları karanlıktan çıkarma imgesi bu süreci açıklar. Değerli olan şey hazır ve görünür halde beklemez. Çoğu zaman unutulmuş ya da değersiz sayılmış deneyimlerin içinde bulunur. Bu bakış zor duyguları yüceltmez ve acının kendiliğinden öğretici olduğunu iddia etmez. Asıl nokta acı, korku veya yabancılık hissi ortaya çıktığında otomatik olarak ondan kaçmamak onun neye işaret ettiğini dikkatle değerlendirmektir. Mitler burada analitik bir araç gibi işlev görür. Dinleyen, hikayedeki karanlık geçitleri kendi hayatındaki kayıp yön, bastırılmış arzu veya henüz biçim kazanmamış çalışma ile ilişkilendirebilir. Üçüncü olarak, bilinç dışında bırakılan armağanları geri alma, eserin iyileşme modelidir. Mother Night, insan ruhunu korunması gereken kırılgan bir kaynak olarak ele alır. Estes'e göre birçok kişi, kendine özgü armağanlarını ihmal, bilgisizlik veya korku nedeniyle bilinç dışında bırakır. Bu armağanlar yalnızca sanatsal beceriler değildir. Sezgi, direnç, doğru zamanda sınır koyabilme, güçlü bir merak duygusu ve kişiye özgü ifade biçimi de bu kapsamda düşünülebilir. Kitabın iyileşme anlayışı eksik olduğu varsayılan bir benliği dışarıdan düzeltmeye dayanmaz. Daha çok, kişide zaten bulunan ancak erişilemez hale gelmiş kaynakları fark etmeye ve geri kazanmaya yönelir. Bu ayrım önemlidir. Çünkü sorun, her zaman yeni bir kimlik kurmak değildir, bazen terk edilmiş bir yönle yeniden ilişki kurmaktır, Estes'in anlatıları. Dinleyenin kendi hayatında neyi erken bıraktığını, hangi yeteneğini küçümsediğini veya hangi isteğini korkudan ertelediğini düşünmesi için alan açar. Yine de eser bu geri dönüşün hızlı ve kolay olacağını vaat etmez. Bilinç dışında kalanla temas, sabır, ayırt etme gücü ve gerektiğinde destek gerektirebilir. Öğretinin değeri, yaratıcı tıkanmayı yalnızca disiplin eksikliği olarak görmeyip daha derindeki kopuşlara da bakmayı önermesidir. Dördüncü olarak, Ateş Baykuşu ve Ceset Gelin anlatıları, coşku ile umudun korunmasını işler Estes. Sesli çalışmada yeni anlatılar arasında Ateş Baykuşu ve Ceset Gelin öykülerine de yer verir. Bu hikayeler, soyut psikolojik kavramları doğrudan ders vermeden görünür hale getiren araçlardır. Ateş Baykuşu anlatısı, başkalarının söndürmeye çalıştığı coşku ateşini yeniden sahiplenme temasıyla ilişkilendirilir. Bu tema, özellikle kişinin çevresindeki küçümseme, alay ya da yararsızlık ölçütleri yüzünden kendi ilgilerinden uzaklaşması açısından önem taşır. Ceset Gelin ise ölmeyen umut ve yeniden değer kazanma düşüncesine bağlanır. Estes'in yöntemi bu öğeleri basit olumlama cümlelerine indirmez. Masalsı ve ürpertici imgeler kullanarak hayatta kalma, kayıp ve dönüşümün birbirine bağlı olabileceğini düşündürür. Anlatının etkisi, dinleyenin kendi deneyimini hikayedeki tek bir karaktere birebir eşleştirmesinde değil, imgenin onda açtığı çağrışımlarda bulunur. Bu nedenle eser, öyküleri tarihsel belge ya da evrensel olarak tek anlamlı şifreler gibi sunmaz. Onları ruhsal deneyimi konuşmak için sembolik bir dil olarak kullanır. Böylece coşku ve umudun korunması dış onay beklemekten ziyade içsel değerleri tanıma ve onları yaşatacak koşulları değerlendirme meselesi haline gelir. Son olarak farklılık ve yalnızlık duygusu kişisel kusur değil, yön arama sorusu olarak ele alınır, kitapta sıkça hissedilen farklılık. Tuhaflık veya bir kişilik kabileye ait olma duygusu önemli bir başlangıç sorusudur. Estes, bu deneyimleri otomatik biçimde sorun ya da üstünlük işareti olarak değerlendirmez. Bunun yerine kişinin kültürel beklentiler ile kendi içgüdüsel yönelimi arasındaki uyumsuzluğunu incelemeye çağırır. Toplumsal hayatın ortak kuralları vardır, ancak herkesin yaratıcı ritmi, duyarlılığı ve anlam arayışı aynı değildir. Bu farklılık fark edilmediğinde kişi kabul görmek için kendi sesini bastırabilir. Eserin mitolojik çerçevesi, yalnızlık hissini paylaşılabilir insanlık deneyimlerinin içine yerleştirir. Eski hikayelerdeki yolculuk, kaybolma, sınanma ve geri dönüş motifleri bireysel yabancılık duygusuna bağlam sunar. Bununla birlikte kitap, sosyal hayattan çekilmeyi ya da her çatışmayı özgünlüğün kanıtı saymayı savunmaz. Daha dengeli bir soru önerir: kişi hangi çevrede, hangi ilişkilerde ve hangi üretim biçimlerinde kendi bilgisine daha açık hale gelir? Bu soru, farklılık deneyimini sabit bir kimlik etiketinden çıkarır. Onu, aidiyet, sınır ve yaratıcı çalışma hakkında gözlem yapmaya yarayan bir işarete dönüştürür. Estes'in yaklaşımı, kültürün ötesini görme çağrısını da bu eleştirel dikkat üzerinden kurar. Sonuç olarak Modern Night, mitoloji, Jungçu psikoloji ve sözlü anlatı geleneğinin kesişiminde duran bir çalışma arayanlar için uygundur. Özellikle yaratıcı tıkanma yaşayan, sezgilerine güvenmekte zorlanan, yaşamında belirsiz bir yön kaybı hisseden ya da kendine alışılmış çevrelerin dışında gören dinleyiciler eserden verim alabilir. Bununla birlikte çalışma, klinik bir rehber, travma tedavisi ya da uygulanabilir adımlar listesi değildir. Yoğun simgeler, şiirsel dil ve ruhsal çağrışımlarla düşünmeye açık olmak gerekir. Pratik yararı, kişinin rüyalarına, tekrarlayan duygularına, bastırdığı ilgi alanlarına ve dış onayla kurduğu ilişkiye daha dikkatli bakmasını teşvik etmesidir. Entelektüel açıdan ise mitlerin yalnızca geçmişe ait hikayeler değil, çağdaş iç deneyimi yorumlamaya yarayan canlı yapılar olabileceğini gösterir. Benzer kişisel gelişim çalışmalarından ayrıldığı nokta, verimlilik, alışkanlık veya pozitif düşünce çevresinde kurulmamış olmasıdır. Estes, değişimi ölçülebilir başarı hedefleriyle değil, ruh, ego, sezgi ve yaratıcı ifade arasındaki ilişkinin onarımıyla ele alır. Ayrıca yazarın kendi sesinden aktarılan uzun anlatı biçimi, içeriye ders dinlemekten çok sözlü bir gelenek içinde düşünme niteliği kazandırır. Bu nedenle eser, hızlı cevaplardan çok, tekrar dönülüp üzerinde düşünülebilecek imgeler ve sorular sunar. Destek olmak isterseniz, PhD Clarissa Pinkola, Estes PhD kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.